Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar, teşekkür ediyorum İbrahim'de.
Hocam geçen hafta 14 Mayıs'ta Türkiye önemli bir seçimi gerçekleştirdi ve bu seçim sonuçlarının dünyada yansımasına müsaadenizle ilk olarak bakmak istiyoruz. Seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan girdiği yarışta %49,5 bir oy oranıyla her ne kadar birinci olsa da seçim sistemi gereği 50+1 oy sistemi gereği Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilememiş oldu. Onu en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayıydı. %45 oy aldı ve önümüzdeki hafta yani 28 Mayıs Pazar günü de Türkiye ilk kez bir seçim için ikinci tura gitmiş olacak ve yine önemli bir seçim bizi bekliyor diyebiliriz. Tabii bizim bu seçimi beklediğimiz kadar dünyada bu seçim merakla, daha doğrusu sonucunu merakla bekliyor. İkinci turda ne olacak dünyanın da gündeminde. Ama ilk turun sonuçları itibarıyla dünyada da neler söylendi, neler yazıldı, çizildi, buna bakmak istiyoruz. Mesela Economist dergisi çok spekülasyon oluşturmuştu, kışkırtmalarda bulunmuştu. Seçim süreci boyunca Erdoğan aleyhine yayınlar yapan Economist'ten bir itiraf geldi hocam seçim sonrası. Dergi Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu anketlerin gerçeği yansıtmadığını yazmış ve anketlere kandık itirafında bulunmuş. Evet, bunun gibi farklı açıklamalar var. Dünya ilk turu nasıl gördü hocam? Siz nasıl değerlendirdiniz? Nasıl okudunuz sonuçları? Buradan başlayalım, buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Seçim sonrası, o birinci tur sonrası ilk programımızda dünyadaki 2023 yılının en önemli seçimi olarak bütün otoritelerin de ifade ettiği sonucun dünyadaki yansımaları, Türkiye kamuoyu ve Türk ve Müslüman topluluklar açısından nasıl değerlendirildi? Ona bir bakacak olursak, Batı kamuoyunun beklentileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhur İttifakı'nın azınlıkta kalacağı, evet, tam tersine Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönündeydi. Bunun sebebi de Türkiye'de aydın, düşünür, batıyla ilişkisi olan kesimlerin büyük bir kısmının sol entelektüeller ve hep o bakış açısıyla evet, batının beslenmesi. Yani bizim milliyetçi muhafazakar kesimden çok fazla görüşler oralarda dillendirilemediği için hep aynı çevrenin görüşleri konuşulduğu için bu bize şunu, hı-hı, gösteriyor. Yani Bakırköy'de, Kadıköy'deki insanlar hep aynı tip düşünceye sahip olunca sahip adam diyor işte, evet, %80 oy aldık, nasıl olur, kaybederiz gibisinden o Kadıköy meydanındaki, evet, gençler.
Dünyayı kendilerinden ibaret saydıkları için.
Sadece kendi bulundukları küçük, evet, çevreden ibaret sanan insan toplulukları. Dünya şunu görmesi gerekiyor artık. Türkiye ile ilgili haber almak istediklerinde, yorum yapmak istediklerinde, Türkiye gerçeklerini görmek istediklerinde sadece belli çevrelerden bilgi alarak fikir sahibi olmak yerine Türkiye'nin, Anadolu'nun gerçeğini görmeleri gerektiğini de farkına varmaları gerekiyor. Bir de bizde son 30-40 yılda seçim öncesinde ortaya çıkan, sonra kaybolan bir de anket firmaları vardır. Evet. Hep genelde muhafazakar kesimi geride gösterir. Mesela ta 94 yılında Tayyip Erdoğan'ın hiç seçilmesine hiç şans vermeyen anket, evet, firmaları çıktığını görünce de sürprize kaplıyor. Yani hayrete düşüyorlar. Bu nedenle olayın bir bu boyutu vardır. Yani dünyanın haber alma kaynaklarının belli kesimler üzerinden olması ve Türkiye'yi yanlış değerlendirmeleri. İkincisi de Türkiye'ye karşı içindeki bir takım hasmane duyguları nasıl olsa bunlar gidiyor diye açığa vurdular. Fakat meclis çoğunluğunu alıp Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kazanma ihtimali belirince hemen başlıklarını, manşetlerini, böyle o yargılayıcı ve ötekileştirici, evet, dillerini değiştirmek zorunda kaldılar. Çünkü Türkiye ile iş yapmak zorundalar. Yani Türkiye'de kim iktidar olursa olsun, Amerika açısından, Batı Avrupa açısından burası vazgeçilmez bir bölge olduğu için hemen B planına geçerler. Ona göre söylemlerini, evet, değiştirirler ve şu anda ben iddia ediyorum, Mayıs ayının başında çıkan gazete, dergi ve yayımların manşetlerine, başlıklarına, evet, bir bakalım. Bir de Haziran ayının ilk haftasına bakalım. O bir ay içerisinde ne kadar büyük bir değişimin, dönüşümün olduğunu, hı-hı, da çok açık, net bir şekilde istisnasız bütün Avrupa ve Amerika batı basında görmemiz mümkün olacaktır muhtemelen.
Evet. Bir başka açıklamaya bakalım. Beyaz Saray nasıl görmüş? Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın, Biden yönetiminin seçilmiş hükümette çalışmaya devam edeceğini ifade etmiş ve ABD'nin Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istediğini belirtmiş. Herhalde Beyaz Saray'da çıkan sonuç şaşırtmış olmalı. Çünkü Biden'ın daha başkan olmadan önce yaptığı açıklamalar vardı. Dostlarımızla birlikte, muhalefetle birlikte mevcut yönetimi, evet, düşüreceğiz demişti. Ne dersiniz Beyaz Saray'ın bu yaklaşımına?
Hep aynı bunların mantıkları. Yani sizi önce yok sayarlar, itibarsızlaştırmaya çalışırlar, kaybetmeniz için belden aşağı vururlar. Ama baktınız ki kazandınız, bu defa hani bükemediğin eli öpeceksin örneğinde olduğu, hı-hı, gibi sanki önceki yaşananlar hiç olmamış gibi yeni bir sayfa açarlar ve tekrar B planını uygulayarak yollarına devam ederler. Çünkü Batı'nın klasik, hı-hı, taktiğidir bu. Yani diyelim ki 28 Mayıs günü ikinci tur sonuçlandı ve muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı tekrar kazandığı zaman en önce tebrik edenlerin arasında yer alacaklardır, evet, ve Türkiye ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz, Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz mesajlar gırla gidecektir. Bundan da emin olabilirsiniz, hı-hı, mesela.
Belçika'dan bir açıklama var. Terör örgütü PKK yandaşı olan bir bakan, Zuhal Demir, aynı zamanda Türkiye vatandaşı. Türkler Belçika'da oy kullanmasın çağrısında bulunmuş, çifte vatandaş olanların oy kullanmaması gerektiğini teklif etmiş. Bu içimizden birinin böylesine bir çağrıda bulunmasını nasıl değerlendirirsiniz? Hoş PKK yandaşı olduğunun da altını çizdik tabii ki.
Şimdi tarih boyunca şöyle bir gerçek vardır. Böyle biraz marjinal, radikal, sivri açıklamalar yapan insanlara baktığınızda şu özellikleri dikkate çekiyor. Mesela Türkiye'den başlayıp Belçika'ya doğru gidelim. Mesela Cem Özer vardı şeyde Almanya'da.
Almanya'da bakan yeni o da.
Yeşiller Partisi'nden. Evet. Bu Belçika'daki bu hanımın, evet, açıklamaları. Veya Türkiye'de işte şimdi ben ismini telaffuz etmeyeyim. Göçmen düşmanı, evet, yabancı düşmanı, ırkçılık derecesine, şöven derecesine varan açıklamalar yapan kişiye bakıyorsun. Kendisi Dağıstan'dan gelmiş göçmen, evet, 100 yıl önce. Yani genellikle kendileri göçmen olan, o ülkede yaşama hakkı elde ettikten sonra bir jenerasyon sonra en büyük göçmen düşmanı kendileri olmaya başlıyor.
Evet.
Yani bu genelde hep benzer durumlardır. Mesela Türkiye'de şu anda en aşırı uç milliyetçilik yapan insanlara bakın. Ya Balkanlardan gelen göçmenlerdir, ya Kafkaslardan gelenlerdir. Yani bir 100 yıl öncesine baktığınızda bir ucu göçe dayanıyor. Yani burada Anadolu'da ta 1071'den beri 1000 yıldır yaşayan insanların çok fazla öyle bir derdi yoktur. Biz Rum'la da, Ermeni'yle de, hı hı, gayrimüslim'le de, Yahudi'yle de aynı şehirde yaşamışız. Farklılıklara hoşgörü göstermişiz ama genellikle tarihlerinde göçmenlik olan insanların daha fazla ırkçılık yaptığını görüyoruz. Şimdi Belçika'daki hadiseye baktığınızda ya sen Türkiye'de doğmuşsun, Türkiye'nin ekmeğini yemişsin veya senin annen, baban bu, evet, toprağın çocukları, oraya gidiyorsunuz. Yani Belçika size bir makam verdi diye, Almanya size bir makam verdi diye kendi ülkenden olan insanları ötekileştiriyorsunuz. Biz buna mankurtlaşma diyoruz. Yani kendi geldiği topluma nötr kalmayan, tam tersine düşmanlaşan bu topluluklara biz mankurt tipler diyoruz. İşte bu Belçika'daki kadının açıklaması da tam tipik bir mankurt örneğine oturuyor. Evet.
Financial Times'ın bir analizi var hocam. O da diyor ki batılı liderler Erdoğan'la 5 yıla daha hazırlansın. Erdoğan'ın favori aday olarak ikinci tura hazırlandığını belirten gazete, Avrupalı liderlerin inişli çıkışlı bir 5 yıl daha beklediklerini belirtmiş. Hem nalına hem mıhına dercesine bir analiz.
Yani şimdi basın yayın organlarının işi budur. Yani ilgi çekmek, sansasyonel haber vermek onların işidir, mesleğidir. Bunu da iyi yaparlar. Ancak doğruluk payı da var. Çünkü bazen istemezseniz de birileriyle iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve batılı liderlerin de buna hazır olmasını ifade etmesi bakımından önemlidir. Bir de Türkiye'nin Avrupa ile Amerika ile olan ilişkilerinde, bu Ukrayna Savaşı'ndaki durumda, yani hep Türkiye'nin durumu bekleniyor idi. Yani bu seçim sonrasında Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık durumu netleşince, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile, NATO ile ve Batı ülkeleriyle olan ilişkilerinde daha gerçeğin ayağını gerçek olarak yere basan politikalar izlenecektir. Çünkü bugüne kadar pervasız, mesela Yunanistan'ın o açıklamalar olsun, Fransa'nın Türkiye'ye karşı tutumu olsun. Yani nasıl olsa bunlar işte bir süre sonra iktidardan gidecekler gibi pervasız söylemler içerisinde bulunanlar da biraz daha sözlerine dikkat edeceklerdir. Türkiye'de Batı'yla biraz daha, benim kanaatim, daha uyumlu, biraz daha böyle düşürecek, tansiyonu düşürecek bir politikal izleyecek gibi bir kanaatim var. Önümüzdeki işte Haziran'dan itibaren diye düşünüyorum. Evet.
Bir de hocam, ABD'li Newsweek dergisinin seçim sonrası yayınladığı bir analiz var. Önemli bir analiz, hakikaten öz eleştiri yapan ve Batı medyasını da eleştiren bir analiz. Bu analizde Batı medyasında Türkiye ile ilgili çıkan haberler eleştirilmiş ve Erdoğan'ın demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğu vurgulanmış. Altını çizelim. Demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Çünkü ne diyorlardı? Diktatör diyorlardı, değil mi hocam? Ama bu analizde demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğu vurgulanmış ve ezber bozan analizde sonucu beğensek de beğenmesek de, kazananı desteklesek de desteklemesek de, kazanan yine kazanandır ifadeleri dikkat çekmiş. Ne dersiniz?
Şimdi Batılıların, ki bizim işte şu anda eğitim sistemimiz de genelde batılı öğretilere dayanıyor. İşte cumhuriyet, demokrasi, insan hakları, seçim, bunlarla ilgili işte çoğunluğun iktidarı, çoğulculuk sistemi, insan hakları vesaire hepsini alt alta yazdığınızda, hiçbir Avrupa ülkesinde veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar katılımlı bir seçim yok. Yani Amerika'da bakıyorsunuz %40 bir katılım var. Yani %50'yi geçenler seviniyorlar. Katılım derseniz %90'a yakın bir katılım var. Şu anda ittifaklar neticesinde yarın ikinci turdan sonra herkes kendi yoluna gittiğinde sanırım 16-17 tane parti olacak parlamentoda. Yani Mustafa Sarıgül'den Hüdapar'a, diyelim ki Yeniden Refah Partisi'nden tutun da, yani bütün o küçük partiler de kendi yerine döndü. Düşünün ki %89 katılım olmuş. Birinci turda %49,5 oy almış, ikinci tura gitmiş ve ondan sonra seçilmiş bir kişiye siz diktatör diyorsunuz. Daha nasıl olacak bu? Yani ve parlamentoda 15'in üzerinde siyasi parti, her görüşten, her renkten insan kendi temsilcisini parlamentoya göndermiş. Aslında o kitaplarda yazan o ideal demokrasi dedikleri şey Türkiye'de uygulanıyor. Ya, Avrupa'da böyle bir şey yok. Çünkü adamların sandığa ilgisi yok, seçime ilgisi yok, karizmatik bir liderleri yok. Dolayısıyla bu saatten sonra böyle bir yaftayı söyleyebilmeleri mümkün değil. Ama Avrupalıların genellikle şöyle bir özelliği olduğunu bilmemiz lazım. bütün kendinden olmayan topluluklarda sözünü dinletemedikleri devlet başkanına otoriter veya diktatör derler. O Abdülhamit döneminde de müstebit diyorlardı. Yani sonuçta insanlara hep böyle özgürlük, adalet, insan hakları vaat ederler. O ülkeyi karıştırırlar. Ondan sonra onların kaynaklarına çökerler. O beğenmedikleri, diktatör dedikleri insanın dönemini de o insanlar ararlar. Mesela Saddam hakikaten bir diktatördü. Kaddafi bir diktatördü. Ama Irak'ta, Libya'da bugün o diktatörlerin zamanını arıyorlar. Çünkü o günkü refah düzeylerine ulaşamadılar. Hala perişanlar. Veya işte Ukrayna'da Rus yanlısı diye Yanukovic'i gönderdiler. Sokak gösterileri yaptılar. Şimdi getirdiler bir tane balyaçoyu. Ne oldu? Ülke mahvoldu. Dolayısıyla biz Amerika'nın, Avrupa'nın demokrasi, özgürlük söylemlerine asla kanmamalıyız. Her birine diktatör diyorlarsa, mesela Pakistan'da birine diktatör diyor diyelim ki, Sudan'da birine diktatör diyorsa bilin ki o insan halk için bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Batı'nın tekerine çomak sokmuştur da ondan diyorlar.
Evet.
Yani bu bir kuraldır. Yani bunu hiç, yani bu Venezuela'da diyelim ki Maduro için de aynı şeyi söylediler. Dolayısıyla bu insan Müslüman da değil ama sonuçta Batı'nın çıkarına uymuyorsanız sizi ötekileştirirler, şeytanlaştırırlar ve diktatör derler. Bundan da çok fazla gocunmamamız gerekir diye düşünüyorum.
İlk tur sonucu hakikaten birçok kişiyi de şaşırttı, beklemiyorlardı. Bunlardan biri de Fransız Foseptik Çukuru mesabesindeki Charlie Hebdo dergisi. Yine skandal bir karikatüre imza atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karikatürize etmiş bir küvetin içerisinde ampule dokunduğu sırada elektrik çarpıyor ve altında da şu yazıyor: ölmeden kurtulamayacağız. Yani ilk turun verdiği sonuç Fransa'da, Charlie Hebdo'da böyle yankılanıyor. Bu skandal karikatüre Türkiye'den sert tepkiler geldi. Ama bekledikleri de maalesef bu, yani kurtulamayacağız düşüncesindeler.
Aslında biz oradaki karikatüre bakarak kendi insanımıza, kendi liderimize karşı pozitif veya negatif tavır almak yerine acaba Fransa niye böyle rahatsızlık duyuyor? Çünkü Fransa 2. Dünya Savaşı'nın galibi ülkelerden ve Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan 5 ülkeden biri, nükleer silahlara sahip, Afrika'nın 3'te birini halen sömürmekte.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'nin 90 sonrası Afrika açılımı neticesinde o bölgelerde yapmış olduğu faaliyetler neticesinde Fransa'nın, tabiat boşluk kabul etmez bu fizik kanunu, Fransa'nın etki alanın azalırken Türkiye'nin oradaki etkinliği artıyor. Bunu Nijer'den diyelim ki Fildişi sahiline, Senegal'den Madagaskar'a kadar her yerde, Frankofan ülkelerde görmeniz mümkün. İşte Fransa'nın o kuyruk acısını burada Erdoğan'ın şahsında, aslında o hakaret bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bize yapılan bir hakarettir. Çünkü siz bizim menfaatlerimize dokunuyorsunuz mesajıdır o. Yani Fransız Devleti'nin izni olmadan da o tür şeyler yapılamaz zaten. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekir. Yoksa oradaki kişinin Ahmet Mehmet olması önemli değil. Burada sizin devletinizin başındaki insanı o şekilde tahkir ediyorsa demek ki bir kuyruk acısı var. Ondan kaynaklanıyor. Bunun sebebi de Fransa'nın artık rekabeti, Türkiye ile olan rekabeti, gerek Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan, bizim Mavi Vatan iddiamızda Fransız şirketlerinin istediği payı alamaması, Afrika'dan deport edilmeye başlanması ve Türkiye'nin yükselen bir yıldız olması, savunma sanayindeki durumu hazmedebilecekleri bir durum değil. Önceden bir pazar idik biz onlar için. Hatta şartlı silah sattıkları bir ülkeydik. Şimdi onların eski sömürge ülkeleri geliyor bizden SİHA alıyor. Geliyor bizden silah alıyor. Geliyor bizden ticaret yapıyor. Ve Fransa bunu görünce sizi bir şekilde oyun dışında bırakmak için elinden geleni yapıyor. Olayları bu cephesiyle bakmamız gerekir diye düşünüyorum.
Seçimin ilk turu birilerini hayal kırıklığına uğrattığı gibi bir yerlerde de sevince vesile oldu. Mesela Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ya da ışıklı görselleri binalara, gökdelenlere yansıtılmış. Tabii ki mazlum coğrafyalarda da bu sevinci gördük, dinledik. Bunu da belirtmiş olalım.
Ben hep şunu iddia ediyor ve söylüyorum. Nasıl ki çok çeşitli ülkelere sandık konuldu ve bu sandıklardan işte oylar sayıldı. İşte yurt dışı oylar olarak da hatta seçimden bir süre sonra geldi oylar. Diyorum ki Azerbaycan başta olmak üzere bizim Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan Türk dünyası ülkelerinde veyahut da Fas'tan Endonezya'ya kadar İslam ülkelerinde sandık konsa ve birçok ülkede, bakın iddia ediyorum, birçok ülkede kendi devlet başkanları mı Tayyip Erdoğan mı deseler sizin ülkenizi yönelse, inanın Sayın Erdoğan kendi devlet başkanlarından daha fazla o halktan oy alır.
Fark atar. Evet.
Evet, yani bunu biz kendi iç didişmemizde göremiyoruz belki ama batılı bu sosyal bilimciler, siyaset bilimciler bunu gördüğü için hep lidere ateş ediyorlar. Sebep doğu toplumlarının bir özelliği vardır. Karizmatik bir lideriniz varsa kimse sizi durduramıyor. O lideri derdest ettikleri zaman devlet aynı, ordu aynı, halk aynı ama gelişme duruyor. Bakın Osmanlı tarihine, Selçuklu tarihine, İslamiyet'ten önceki Türk tarihine bakın. Bir karizmatik lider dünyayı ya nizamat veriyor ama onun ölümünden sonra eğer onun yerine geçen kişi silik bir şahsiyetse devlette hiçbir ilerleme olmuyor. Bu doğu toplumlarının genel özelliğidir. Bu Türkiye için değil, İran için de böyledir, Mısır için de böyledir, Hindistan için de böyledir. İşte batılılar bunu bildikleri için yani biz diyor Türklere karşı değiliz, Türk devletine karşı değiliz ama Tayyip Erdoğan'a karşıyız diyor. Buradaki inceliği iyi tartmak, dökmek, buna göre karar vermek gerekir diye düşünüyorum.
Evet hocam.
Liderler de öyle her zaman çıkmıyor maalesef.
Lider olunmaz, doğulur sözü bir kez daha kendini göstermiş
yani,
oluyor.
Ölçümüz şu olmalı.
Taklit yaparak olmuyor bu işler.
Mesela Türkiye'deki siyasi partiler için düşünelim. Mesela bir CHP örneğini verelim. CHP'nin başına Ahmet de geçse, Mehmet de geçse onun %20-25 bir oy bandı vardır. Değişmiyor. Yani siz kimi oraya koyarsanız koyun.
Evet.
Belli bir şey vardır, onun kapasitesi
kemik
vardır.
Kitlesi
kemik
vardır.
Kitlesi vardır. Bunu işte diğer partiler için de söyleyebiliriz. Ama bir karizmatik lidere bakıyorsunuz. Şöyle %3'lük-5'lik bir kitleyi alıyor. %30'lara-40'lara-50'lere kadar götürüyor. Ama o liderde mesela Özal'ı düşünün. Özal bir liderdi. Bir ANAP diye bir parti kurdu.
Evet.
İktidar oldu. Özal'dan sonra
dağıldı.
Dağıldı gitti. Yani demek ki liderlikle başkanlık farklı bir şey. Siz bir koltuğa genel müdür yaparlar, başkan yaparlar, siyasi parti temsilcisi yaparlar. Siz görevinizde bir hakkın yapabilirsiniz ama siz rutini icra edersiniz. Ama liderler öyle değildir. Toplumları sürükler götürür. Evet. Sen varsan biz varız diyor, sen yoksan yokuz diyor adam. Dolayısıyla işte biz buna lider diyoruz. Ve liderler de her an öyle gelen kişiler değildir toplumlara.
Bu liderliğin önemini bir kez daha gördük hocam. Siz geçen hafta da bahsetmiştiniz. Bu tahıl koridoru anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağına dair seçimi işaret etmiştiniz.
Evet.
Peki seçim ikinci tura kaldı ama bu koridorun anlaşmanın uzatılması noktasında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları yine karşılık buldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı gibi tahıl koridoru anlaşması yine uzatıldı. Dünyadan Türkiye'ye, Erdoğan'a tebrikler var. Bundan dolayı bunu da değerlendirmenizi
istiyoruz.
Şimdi
dünyanın Türkiye'ye müteşekkir olmasını dünyadaki aklı selim insanlar anlıyor ama biz iç kamuoyumuza bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Bakınız tekrar ediyorum. Bu tahıl koridoru dediğimiz hadise şu. Rusya ile Ukrayna'nın devasa yani Türkiye büyüklüğünde mesela Rusya'da Türkiye'nin birkaç katı büyüklüğünde ekilebilir düz araziler var. Ukrayna'nın 600 bin kilometre kare yüz ölçümünün %60'a yakını dümdüz arazi. Buğday, mısır, ayçiçeği gibi böyle tahıl ve yağlı bitkilerin ekimine elverişli. Bu savaş esnasında bu ürünlerin dünya piyasasına çıkamaması tehdidi söz konusu olunca dünyadaki bitkisel yağ ve tahıl ürünleri birdenbire tavan yaptı. Mesela mısır şu anda 110 milyona dayandı nüfusu. Eskiden Nil Deltası 3-5 milyon insanı besliyor idi. Şu an Mısır'daki insanların her 100 kişi 100 milyon nüfus varsa 55 milyonun ekmeğinin unu Ukrayna ve Rusya unundan kaynaklanıyor. Evet. Pakistan için aynı şeyi söyleyebiliriz. Kuzey Afrika için aynı. Yani bu tahıl koridoru açılmadığı zaman özellikle bu mazlum coğrafyalar dediğimiz insanların sofrasına giden ekmeğin ham maddesi olan buğday ulaşamayınca fiyatlar yükseliyor. Kara borsa oluyor ve fakir insanın sofrasına giren bu ekmek kara borsaya düşünce de sosyal ve siyasi çalkantılara sebep oluyor. Bu yönüyle Birleşmiş Milletler ve dünyada huzur ve sükunun olmasını isteyen insanlar bu tahıl koridorunu önemsiyorlar. Ayrıca tahılların önemli bir kısmı da Türkiye'deki fabrikalarda işlenerek ki Türkiye kapasitesinin evet. çok üzerinde un ve tahıl işleme tesislerine sahiptir. Bu yönüyle de Türk sanayisi tam kapasiteyle çalışmış oluyor. Baktığımızda bu koridorun işlemesinden Ukrayna ve Rusya karlı çıkıyor, ürünlerini pazarlıyor. Hı hı. Türkiye'deki bu gıda endüstrisi karlı çıkıyor. Mazlum ve mağdur insanlar sofrasına ekmek giriyor ve dolayısıyla dünyada bu işlerden anlayan insanlar da Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hem Zelenskiy ile hem Putin'le Rusya ile Ukrayna ile ikisiyle de konuşabilen ve İstanbul Boğazı'nın gibi stratejik bir boğaza da sahip olan bir ülkenin burada tarafsız bir arabuluculuğu evet. olması kilit rol oynuyor. Yoksa Türkiye ben Ukrayna'dan yanayım, ben işte Rusya'dan yanayım, karşı tarafı da top atışına tutmuş olsa böyle bir anlaşma mümkün değil, olmazdı ve dünya şu anda bir gıda kriziyle baş başa kalmış olurdu. Ama iki aylığına uzatıldı. Tabii. Hala bu tehlike devam ediyor. Bunu da bilmekte fayda var.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım değerli dinleyenlerimiz. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Önemli başlıkları konuşuyoruz. Hocam, G7 Liderler Zirvesi Japonya'nın Hiroşima kentinde başladı. Tabii yer çok önemli. Hiroşima daha önce ABD'nin bombaladığı atom bombasıyla mahvettiği, yıktığı bir şehir olarak hatıralarımızda. Burada düzenlenmesinin önemini sormak isterim. Sonrasında da tabii 3 gün sürecek zirvenin ana gündeminde de Rusya ve Çin var. Buna dair G7 zirvesinin gündemine dair neler söylemek istersiniz?
Şimdi G7 dediğimiz oluşumun temeli 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada üretim, tüketim, ticaret olarak dünya gayri safi milli hasılasının %65'ini elinde tutan bu 7 ülke.
Evet.
Bunlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada,
İngiltere,
Fransa, Almanya, Japonya ve İtalya.
Evet.
Bu 7 ülkenin sadece Japonya, Uzak Asya, Kanada ile ABD'de, Kuzey Amerika, geri kalan 4 Avrupa'da. Tanesi de Avrupa ülkesi. Bunlar Batı blokunun ülkeleri. Genelde baktığımızda yani Batı kampında bir de işte Sovyetler Birliği döneminde de işte Sovyetler Birliği, Kızıl Çin, Komünist Blok söz konusuydu. 90 sonrası yeni bir dünya kuruldu ve az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler hızlı bir kalkınma sürecine girince mesela bir Brezilya'nın, Hindistan'ın, Çin'in, Türkiye'nin, Güney Afrika'nın hızlı kalkınmalar sonuçta BRICS dediğimiz işte Brezilya, Rusya, Çin ve benzeri ülkeler. Evet. Bunlar dünya gayri safi milli hasılasındaki etkisi artınca bu %65 olan bu 7 ülkenin dünya ticaretindeki etkisi, üretimdeki etkisi %50'nin altına düştü. Sonra bunu G20'ye çıkarttılar. Türkiye de dahil oldu buna. Yani geniş bu G7 çekirdektir. Bunun bir geniş halkası da
G20.
G20'dir. G7 blokun ortak özelliği hepsi NATO'cu, Amerikan şemsiyesi altında toplanan ülkeler ve Japonya'da toplanıyorlar ve Hiroşima atom bombasının atıldığı Nagasaki ve Hiroşima. Ve enteresan bir tartışma çıktı. Acaba Amerika bu Çin'le büyük kapışması öncesinde Japonya'dan özür dileyecek mi diye. Özür dilemedi.
Hı hı.
Yani olayın isterseniz siyasi seyrini de kısaca anlatayım.
Buyurun, buyurun lütfen.
Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da savaşa dahil oldu. Almanya teslim alındı. Savaşın bitmesi gerekiyor. Fakat Japonlar aslanlar gibi cephede savaşıyorlar. Yani Endonezya, Malakka Boğazı'ndan tutun da bütün Mançurya'da, Vietnam'da, Kore'de Japon birlikleri Amerikalılara karşı başa baş dişe diş mücadele ediyor. Pes etmeye de hiçbir niyeti yok. Bakıyorlar ki bu savaş uzarsa ne İngiltere'nin ne Amerika'nın ekonomisi bunu karşılayabilecek güçte değil. Halbuki Avrupa'yı teslim aldılar. Hiroşima'ya atom bombasını atıyor. İnsanları kül ediyorlar. Yüz binlerce insan. Diyorlar ki teslim olun. Japon imparatoru direniyor. Arkasından Nagasaki atıyor. Teslim olmazsanız diyor, elimizde 300 küsür tane daha bomba var diyor. Gün aşırı her bir şehrinize atacağız. İkinci bombayı da yedikten sonra Japonlar
teslim oluyor.
Teslim oluyorlar. Şimdi bizlere insan hakları, demokrasi satan Amerika hiçbir günahı suçu olmayan, yani Japonlarla cephede baş edemedikleri için Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye böyle aralıklarla ve şu mesajla atıyorlar. Teslim olmadığınız zaman her gün bir şehrinize bir atom bombası. Elimizde daha 300 küsür tane var diyor ve Japonlar teslim oluyorlar.
Evet.
Ve şu anda da özür dilemiyorlar. Yani biz bunu yaptık, o günün savaş şartlarıydı, kusura bakmayın da demiyorlar.
Evet.
Çünkü güçlüler. Japonların onlara direnecek halleri yok. Niye? Ondan sonra öyle bir anayasa, öyle bir şartlar koymuşlar ki Almanya ve Japonya
askeri olarak
ordu kuramıyor adamlar. Yani siz bakıyorsunuz Japonlar işte dünyanın en büyük otomotiv şirketleri var, şu kadar üretimleri var, teknoloji devi var ama silahı yok adamın. Yani enerjide dışa bağımlı, savunmada Amerika'ya bağımlı. Dolayısıyla Amerika bir ultimatum verdiği zaman oturup kalıyor yerinde. İşte Türkiye ile bu kadar uğraşmalarının sebebi de biz yerli milli savunma sanayimizi kuracak dediğimiz için. Bir diğer tabii konu da işte 3 tane sondaj gemisi almışız, sismik arama gemisi, petrolümüzü, gazımızı çıkaracak diyoruz. 2 kırmızı çizgiyi birden geçiyoruz biz.
Evet.
Yani hem enerjide hem savunma sanayinde biz Amerika'nın, Batı'nın kuşatmasına baş kaldırıyorsunuz ve size de bu faturayı ödetmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'ye yapılan bu kadar saldırının temelinde de bunu aramamız lazım. Eğer biz bu zinciri kırabilirsek önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde dünyada yani ne Amerika'sı ne Rusya'sı hiç kimse size üst perdeden söz edemez. Çünkü sizin de onlarla başa baş dişe diş mücadele edecek elinizde hem silah hem de ekonomik argümanlarınız olacaktır. Dileyelim, isteyelim, dua edelim inşallah Türkiye hem savunma sanayinde hem de enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtulursa işte o zaman onurlu, bağımsız bir dış politika izlemiş ve o zaman tam bağımsız bir Türkiye olmuş oluruz. Yoksa siyasi figürler işte ben Türkiye'yi özgürleştireceğim, bağımsızlaştıracağım demesi boş laftan ibarettir. Yani siz para olarak IMF'den aldığınız borçla veyahut da Amerika'dan aldığınız silahla veyahut da dışarıdan aldığınız petrol ve gazla şartları çevirmeye çalışıyorsanız istediğiniz kadar demokrasi, özgürlük, işte özgün dış politika deyin, gelirler size istediklerini yaptırırlar. İşte Türkiye şu anda bunun mücadelesini yapıyor. İnşallah başarılı olur.
İnşallah hocam. Evet, bir başka zirveye geçelim. Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de de bir başka zirve toplandı bugün. 32. Arap Birliği zirvesi gerçekleştiriliyor. Bu zirveyi bu yıl farklı kılansa 12 yıl sonra Suriye rejiminin lideri Esed'in tekrar bu toplantıya davet edilmesi ve Cidde'de oluşu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ve tabii hemen şunu da ekleyelim. Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme süreci de başlatıldı kısmen ama Esed'in açıklamalarıyla, şartlarıyla bu bir türlü rayına oturmuyor. Son olarak söylediği sözse seçimden kim kazanırsa kazansın, Türk askeri Suriye'den çekilmediği sürece işte Erdoğan'la görüşmeyeceğim diyor. Bunu da sormak isterim.
Evet. Öncelikle bu Arap Ligi dediğimiz 22 Arap ülkesi. Bunların merkezleri Mısır'ın Kahire şehrindedir. Şu anda Cidde'de 38.si dediniz değil mi?
32.
toplantısını yapıyorlar. Arap ülkelerinin şöyle bir durumu söz konusu. Ta Cemal Abdülnasır'dan beri bu Mısır hep Arap Birliği'nin kendisini lider olarak görmek ister. Fakat bir kısmı Rusya'yla, bir kısmı işte İngiltere, Fransa'yla, Amerika'yla iş tuttukları için sürekli bir kavga dövüş halindedirler. Mesela Suriye Soğuk Savaş döneminden beri Rus yanlısı bir politika izliyor ama Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri tamamen Amerikan çizgisinde. Bu böyle olunca da diyelim ki bölge için bir karar alınmak istendiğinde dış mihraklar sürekli bu Arap Birliği'nin alacağı karar üzerinde etkili oluyor. Ve ben bu 22 Arap ülkesinin bir araya gelip de ittifakla %100 bir karara imza attıkları hadise çok çok azdır. Hatta bunu İsrail Filistin meselesi de dahil olmak üzere en azından bir kısmı çekimser kalırlar. Yani adam Mescid-i Aksa'ya karşı, Kudüs'e karşı, Filistinlere karşı yapmış olduğu en mütecaviz konularda bile bakıyorsunuz bir kısmı sessiz kalıyor. Neden sessiz kalıyor? Çeşitli sebeplerle, yani Amerika'ya söz vermiştir bilmem, göbekten bir yerlere bağlıdır mesela Ürdün'de olduğu gibi. Veya Körfez ülkelerinde olduğu gibi vesaire. Bu Esed'in bu şekilde açıklama yapması da genelde cesareti nereden aldığına bakmamız lazım. Çünkü hep söylüyoruz, Suriye diye bir ülke var kağıt üzerinde ama Fırat'ın doğusunda, ülkenin doğusunda su ve petrol kaynaklarına çökmüş bir Amerikan güdümlü bir PKK orada özerk bir yapı oluşturmuş. Evet. De facto. Yani Suriye devleti kendi topraklarının üçte birine giremiyor. Ordusu giremiyor. Kaynaklarını birileri çalıyor. Öbür tarafta Rusya hava sahasını kontrol ediyor. İki tane üs kurmuş, deniz üssü Hümeymin'de ve Tartus'ta.
Sahil kısmını kontrol
Sahil
ediyor.
Sahil kısmını kontrol ediyor. Ve onlara sesini çıkarmayan Suriye rejimi. Karada da Lübnan, Hizbullah ve İran'ın desteği var. Şimdi böyle bir ülkenin tutup Türkiye ve Türk askeri sınırlarımızdan çıksın diyebiliyor olması, bunun kendi sözü olarak değerlendirmek biraz saflık olur. Bu sözün arkasına bakacağız. İran mı var? Rusya mı var? Küresel hangi güç var? Ve muhtemelen olağan şüpheli İran'dır burada.
Evet. Bu arada Suriye meselesine girmişken ABD'nin daha önce tırlar dolusu PKK-YPG'ye silah gönderdiğini duymuştuk. Hatta pilotluk eğitimi verdiğini, hatta işte o helikopter düşmüştü. Şimdi de teröristlere tank kullanma eğitimi veriyormuş ABD'de hocam. Bu konuda neler söylemek
Şimdi,
istersiniz?
Ataların bir sözü vardır. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner evet. diye. Şimdi Amerika'nın küresel hesaplarında şayet Türkiye ile olan yolları kesişir de Türkiye'ye olmazsa olmaz ihtiyacı olan konular belirdiğinde çok rahat oradaki ortaklarını satarlar. Bu yakın bir gelecekte de göreceksiniz bunu. Eğer Türkiye'ye ihtiyaç olduğunda ve Türkiye'de ya ben ya onlar diye tercih yaptığında, onlardan vazgeçtiğinde istedikleri kadar tank, topları, istedikleri kadar hava savunma sistemleri olsun, Türk askeri onları ezer geçer. Ama şu anda müdahil olamamasının sebebi, adamlar Amerikan bayrağı asmışlar. Yani altında PKK'lı evet. var. Sanki siz Amerikan hedeflerine saldırmış gibi oluyorsunuz. Burada absürt bir durum söz konusu. Dolayısıyla Türkiye uluslararası alanda da tepki çekmemek için dişlerini sıkarak bekliyor. Ama onların tankla, helikopterle, şunla bunla sadece bizim canımızı acıtırlar ama hı hı. hiçbir zaman başarıya ulaşamazlar. Çünkü Türkiye'de artık insanlar uyandı. Bu saatten sonra bırakın Türkiye'yi bölmeyi, parçalamayı. O bölgedeki insanlar sadece kendi sonlarını, kendi ecellerini hazırlarlar. Türkiye Suriye'nin kuzeyinden çekilebilmesi için, bakın hangi hükümet gelirse gelsin, bütün PKK, YPG unsurları oradan temizlenirse, yabancı bütün güçler, Amerika ve Rusya dahil olmak üzere çekilirse ve yeni bir anayasa hazırlanır da Türkiye'deki mülteciler dahil olmak üzere Ürdün'deki, Lübnan'daki ve dünyadaki Suriyeli mülteciler evlerine dönerse, Türk askeri de o zaman çekilebilir. Bunlar evet. olmadan Türkiye sınırlarına kendisinin boşalttığı yeri tekrar teröristlerin dolduracağı bir noktaya asla gelmez. Eğer gelen bir hükümet olursa da o gün yüzü görmez Türkiye'de.
Evet.
Yani mesela Kıbrıs konusunda Türkiye'de herhangi bir siyasi iktidar bir gerim adım atsın, bir sonraki seçimde kaybeder yani. Bu artık bir milli meseledir. Bunu da hı hı. dışlardaki ve içerideki insanların bilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, 15 Mayıs Filistin'de Nekbe'yi anma günü olarak idrak ediliyor. Büyük felaketi anma. Bu büyük felaket nedir? Nekbe nedir? Bunu bize anlatır mısınız? Bir de bununla ilgili iki gelişme var. Onu da paylaşayım. Birleşmiş Milletler'de ilk kez Nekbe için anma töreni düzenlenmiş. İsrail bundan rahatsız olmuş. Hatta misyonlarına bunun engellenmesi talimatını vermiş. Diğeri de Arap Birliği zirvesinde Filistinlilerin bitmeyen dramı Nekbe'ye ilişkin tarihi bir adım atılacakmış ve bu 15 Mayıs Nekbe'yi anma günü olmasını öngören bir karar alınacakmış. Bu iki gelişmeyi de değerlendirmenizi istiyor.
Evet, şimdi Nekbe dediğimiz hadise 14 Mayıs 1948'de, bundan 75 yıl önce, İsrail Devleti Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak ilan ediliyor. Ve İsrail devlet olarak kendisine de işte toprakların nüfusun üçte birine sahip olduğu halde, 1948 taksimi şöyledir. Toprakların yarısı İsrail'e, yarısı Filistinlere veriliyor. Bugünküne göre çok daha geniş topraklar sahiptir Filistinliler. Evet. Ve İsrail'in toplam nüfus içerisindeki oranı üçte bir, %66'sı ise Filistinli Araplardan oluşuyor. Nekbe hadisesi şu: İsrail 14 Mayıs'ta bağımsızlığını ilan ediyor. 15 Mayıs günü kendi Birleşmiş Milletler'in ona tahsis ettiği topraklarda bulunan oranın yüzlerce yıldan beri sahibi olan insanları yerlerinden, yurtlarından ediyor. 657 köy ve kasabayı bir günde boşaltıyor. 657 yerleşim yerinden ve nüfusun Filistin nüfusunun %67'sini, yani üçte ikisini sürgün ediyor. Evet. O günün şartlarında 957 bin kişi, 1 milyona yakın kişi. Yani o günün şartlarında Türkiye nüfusu bile 25-30 milyon civarında. Yani o gün sürgün edilen ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistinlilerin bugünkü sayısı, Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Araştırma Komisyonu rakamlarına göre şu anda 6 milyonu geçmiş durumda. Yani hı hı. bugün Amerika'dan Türkiye'ye, Rusya'dan Uzak Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanına yayılmış olan 6 milyonun üzerinde Filistinli göçmen, mülteci söz konusudur. Ve bunlar Arapların en entelektüelleridir. Bir de şunu dipnot olarak söyleyeyim. Bir topluluğun içerisinde göçe zorlanan, yerinden yurdundan edilen insanlar başka bölgelerde tutunabilmek için daha fazla çalışmak, daha fazla okumak, daha fazla düşünmek zorundadır. Bu nedenle şu anda 22 Arap ülkesi vardır. Bunlar içerisinde diyelim ki kitap yazan, okuyan, düşünen, mücadele eden 100 tane Arap entelektüel var ise bunların en az 3'te 1'inin Filistinli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu kural burada da geçerlidir. Ve Filistinli mülteciler için de bu bir felaket günü olarak hafızalara kazınmış durumda. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir anda Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkıyor. Siz yaşadığınız topraklardan ertesi gün sürgün ediliyorsunuz. Yarın dönerim umuduyla çıktığınız topraklardan 75 yıl geçmesine rağmen geri dönmüyorsunuz. Filistinlilerin mücadelesi hala göç ettirilenlerin topraklarına dönmesi, ama İsrail bırakın göç ettirilen Filistinlilerin tekrar toprağına dönmesini, mevcut Batı Şeria'da, Gazze'de, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri oradan nasıl söküp atacağını, nasıl sürgüne göndereceğini hesaplarını yapıyorlar. Bir diğer konu Necef Çölü'nde göçebe Bedeviler vardı. Konar göçer yaşıyorlardı. Onların da hepsini mevcut yaşadıkları habitatlarından yok ettiler. Bugün Necef Çölü de tamamen İsrail'in kontrolünde ve orada herhangi bir Filistinli Arap'ın bulunmasına müsaade etmiyor. Yani kısaca özetleyecek olursak, Nekbe bir felaket günüdür. Kim için? İsrail için bir sevinç günü, Filistinliler için de bir felaket günüdür. Yani bu seçim öncesi yine insanımıza şu mesajı vermek istiyorum. Yani siz devletinizi, bağımsızlığınızı kaybederseniz, öyle ertesi gün bir bakıyorsunuz işte 15 Mayıs aynı zamanda Kırım Tatarlarının da sürgünü.
Çerkez sürgünü aynı zamanda.
Günüdür. Yani siz bağımsızlığınızı kaybettikten sonra sizi idare edenler bir gün sudan sebeplerle yüzlerce yıldır yaşadığınız ata yurdunuzdan sizi derdest eder, sürgün eder ve siz yaptığınız çığlıklarla kalırsınız. Tekrar ana vatanınıza, ata toprağınıza, tapulu arazinize girmenize izin vermezler ve Filistinliler bunu 75 yıldır yaşıyor. Yani orada, yani diyelim ki bugünkü İsrail toprakları içerisinde bir köy düşünün, bir kasaba düşünün. Tamamı Filistinli Araplara ait olan toprakları İsrail'i geliyor, sürüyor. Bir de yanlış bir algı var, bunu da düzeltmek istiyorum müsaadenizle. Filistinliler topraklarını sattılar, işte bugün ondan dolayı işgal oluyor vesaire diye. Bu da külliyen bir algıdır. Şöyle ki, Osmanlı 1918'de Balfour Deklarasyonu'yla Filistin topraklarından çekildikten sonra, yani 1918'den 1948'e kadar yaklaşık 30 yıllık bir İngiliz manda yönetimi oldu. Osmanlı çekilirken %3 olan Yahudi nüfusu 1948 yılına gelindiğinde %30'a yükseldi. O sırada şöyle bir metot izlediler. Arapların çiftçilik yapan insanlarına öyle bir vergi koydu ki İngilizler, yani adam diyelim ki tarlasından 100 liralık mahsul kaldırıyorsa adama 90 lira şey koydu. Yani vergi koydu. Ve ödemeyene de sesini çıkartmadı. Sadece deftere kaydetti. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra dedi ki, bak senin çiftçilik yapıyorsun. Burada işte 190 liradan 10 yıl geçti, 900 lira borcun var. Adam baktı ki reel olarak satsa, toprağı satsa o İngiliz manda yönetimine borcunu ödeyemiyor. Bu defa uyanık o bölgedeki böyle emlakçı vesaire bir Arabı oturttu İngiliz. Dedi ki madem öyle, tarlanızı biz satın alıyoruz.
Evet.
Zaten borçlandırmış. Değeri 100 lira ama biz bunu 300 liraya alıyoruz. Zaten yarısı borçlandırdığı para. Ve Araplar da sıraya girerek hem borcunu ödemek hem de bir miktar para almak için o Arap emlakçıya sattığını sanıyorlardı.
Halbuki
paralarını aldılar, topraklarını verdiler ve bir baktılar ki Avrupa'dan akın akın Yahudiler geliyor. Fakat bu şekilde satılan toprak oranı %5'tir.
O da çok sınır.
Bu da bir illüzyonla yapılmış bir hadisedir. Yani önce siz insanları ödeyemeyeceği şekilde borçlandırıyorsunuz. Daha sonra o insanlar sanki bir Arap emlakçıya sattığını sanıyor tarlasını. Arkasından da böyle ama nekbede topraklarından, köylerinden sürülenler bunun 10 katı, 20 katı fazla. Bunlar gündeme getirilmiyor, nekbe gündeme getirilmiyor ama sürekli olarak Araplar topraklarını sattılar. Sanki böyle
Osmanlı'ya ihanet ettiler.
Sanki toprağımızı satalım da şehirde evet. daha iyi bir hayat yaşayalım der gibi. Bu bir algıdır. Bu da bir Siyonist medyanın evet. bütün İslam coğrafyasında ortaya çıkardığı bir illüzyondur. Evet, bir toprak satma hadisesi vardır ama bu işin önünü arkasını işte siyasi coğrafya dediğimiz hadise geçmişte tarihi bilmeden, tarihteki siyasi olayları bilmeden bugünün gerçeklerinde yorum yapmanız ya sağlıklı olmaz. Bugün işte sadece bugüne bakıp da yorum yaparsanız evet. sağlıklı sonuçlara ulaşamazsınız. Mutlaka siyasi tarihi sağlam bir şekilde bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Daha konuşacaklarımız vardı ancak süremiz bitti. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kıymetli değerlendirmeleriniz için. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeniden Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.